Merhabalar, Inuster'dan Ercan Altı Yılmaz ben. Oyunlaştırma üzerine farklı düşünce yapılarını ve ilham veren konukları ağırladığımız Inuster Oyunlaştırma Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün çok sevgili dostum Kürşat Taşkın'layız. Hoş geldin Kürşat.
Hoş bulduk Altı.
Nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Öncelikle Kürşat'ı biraz tanıtmak istiyorum size. Biraz zorlu olacak ama Kürşat kendini bir veri bilimcisi olarak tanıtıyor. Aynı zamanda aktif bir girişimci ve tabii ki oyunlaştırma uzmanı. Ve hobiler arasında da boş kaldıkça tiyatro ile uğraşmak ve yazarlık yapmak var. Bayağı bir karpuz var.
Evet. Biraz daha var da onları söylemek istemedim.
Tebrik ediyorum. Ben
çok özellikle örnek oluşturmasın diye. Çünkü o kadar karpuzla dolaşmak her zaman iyi gelmiyor.
Evet, ben özellikle tiyatro ve yazar kısmıyla çok ilgilendim. Düşündüğünde aksine. Çünkü yapamadığım şeyler. Tebrik ediyorum seni.
Zor
hakikaten.
Konu.
Tiyatro kısmında çok başarılı gidiyor. Aynı zamanda bir veri bilimcisi ve özellikle oyunlaştırma ile ilgilenmen de bizim için önemli. Şimdi bizim bu oyunlaşma sohbetlerimizin bir küçük oyunuyla başlıyoruz. Şimdi sana iki tane oyun söyleyeceğim. Bir fiziksel başlayacağız. Bir tane dijital söyleyeceğim. Bir de sürprizimiz var. Üç kere. Sen de sebebiyle beraber niye oyunu seçtiğini söyleyeceksin. Hazır mısın?
Tamam.
İlk sorumuz kolay. Fizikselle başlıyoruz. Monopoly mi, saklambaç mı?
Saklambaç.
Neden?
Fiziksel.
Monopoly de fiziksel oyun sayılır.
Hareket etmiyorsun değil. Çok fazla.
Ha, sen anladın.
Oturuyorsun.
Fiziksel derken hareketli de istiyorsun.
Aynen. Oturuyorsun. Daha çok etkileşim var insanlarla. İşte kaçıyorsun, kovalıyorsun, saklanıyorsun, yeni saklanacak bir yer buluyorsun. Hani oyunun kuralları belli ama içinde oynanacak olan detaylar sana kalmış. O yüzden daha güzel ve kıymetli geliyor. Birisini yakalamaya çalışırken onun daha çok koşması ve işte bir neşeyle kaçması, senin daha pozitifle koşturmaya çalışman vesaire, bunlar böyle şey.
Şey çok güzel bak, ismi bile çok güzel bence. İngilizce hide and seek, tamam, hani böyle saklan, hani ara. Mesela tamam, saklambaç bile bir çok güzel bir isim değil mi?
Evet,
saklambaç.
Çok oyunsal bir de yani saklambaç, yani bir şey saklanma var. Onun evrimleşmiş hali gibi böyle.
Evet.
Onu evrimleştirmiş, şeye dönüştürmüşsün, bir oyuna dönüştürmüşsün ve oynaması çok keyifli. Ben mesela çok severim saklambaç oyunu.
Kesinlikle. FIFA mı PES mi?
PES.
Ciddi misin?
Evet. FIFA çünkü çok futbol. Hani
çok gerçek.
Yani gerçekliğini geç, futbol. Ben hani futbola ilgisi olan birisi değilim. Maça falan da gitmem. En son hatırladığım kadarıyla Beşiktaş'ı destekliyordum ama hani şu an kimler var bilmiyorum mesela, yani birincilikte mi ikincilikte mi o kadar bilmiyorum. Bir ara şampiyon oldu diye duydum.
Hepimizin durumu öyle, bu sene şampiyon 10 takım bile tam hatırlayamıyorum.
Ben böyle bir 10 senedir bu şekildeyim. PES'te böyle şey var yani, hani
fantastik şeyler
oynuyorsun, fantastik karakterler var, yeni bir şey yaratabiliyorsun. Ondan sonra o heyecanı orada yaşayabiliyorsun vesaire, bana çok daha şey geliyor, anlamlı geliyor yani. Bir de tabii hangi oyunu oynadığın da orada hani önemli.
Evet evet. FIFA'nın daha çok gerçekçi yaptıkları için seven de var. Dediğin gibi biraz daha alan versin bana, orta sahadan gol atabileyim falan diyenler de.
Ama oynadım yani, ben FIFA'da oynadım. Hani FIFA'nın ilk çıktığı yıllarda falan oynamışlığımız vardı. Orada dedim ki ben bunu sevmiyorum deyip bıraktım.
Bu soruyu soracağım. PUBG mi, LOL mü? Hangisi oynadın?
PUBG.
Vallahi.
Evet aynen.
Çok iyi değil mi ya?
PUBG iyi. Yani saklambaç oynar gibi bir şey var orası da yani.
Bana bazen geliyorlar. Ben telefonda zar zor kaldırdım. Bazen geliyorlar. Hocam işte benim çocuk oyun bağımlısı falan. Ne oynuyor diyorum. PUBG. Bırak oynasın.
İyi yapıyorsun.
Böyle oyun bulmuş. Çocuk oynuyor.
Daha ne oynasın yani.
Mis gibi oyun yani. Aynen. Evet, PUBG hakikaten çok güzel bir oyun. Gelelim oyunlaştırmaya. Şimdi Kürşat'cığım yani oyunlaştırmada emek vermiş. Oyunlaştırmayı da bayağı bir organizasyonel seviyede felsefi anlamda da yöneticilerle çok sık eski şirketlerinde konuştun. İlk ne zaman duydun? Hani bence çok ilginç bir hikaye var. Ben hani herkese soruyorum. İlk hani duyduğunuz hikaye nedir? Ne anladınız? Nasıl bir yolculuk oldu? Biraz anlatır mısın?
Yani şöyle oldu. İlk benim duyma hikayem biraz garip oldu. Böyle işte şirketin içerisinde boardlar vardı. Hani daha böyle ayakta toplanalım, işte farklı bir iş modeli olsun, herkes kendi yapmak istediği işi alsın diye yazmışlar böyle. Ben sonradan dahil oldum buna, o board'a. Herkes bir tarafı sahiplenmiş. En altta da böyle gamification diye bir madde vardı. Hani gamification yakın geldi ve hiç kimse ona sahiplenmedi. Tamam dedim, ben hani gamification'ı alayım dedim. Ama tam ne olduğunu bilmiyordum.
Gerçekten bilmiyordum.
Game demesi hoşuma gitti yani. Evet, bir oyun durumu var demek ki.
PUBG yaparız belki de.
Aynen, PUBG yaparız belki falan. Okey, ben gamification alacağım dedim. Sonra yerime oturdum ve Google'da aratmaya başladım. Gamification, what is gamification bilmem ne diye. Sonra seni buldum.
SEO'ya yatırım yapıyoruz.
Aynen, evet. Seni buldum. Dedim ki aa evet, altı varmış işte, kardeşini tanıyorum. Tonguç'u. Oradan yazdım Tonguç'a. Dedim Tonguç beni Altuğ'la tanıştırır mısın? O da tanıştırdı ve işte ben sonra gamification'ı orada öğrenmeye başladım. Bir 4 yıllık bir hikayesi var yani.
Biz 4 yıl olmuş mu tanışalım?
Oldu, bayağı oldu.
Ciddi misin? Hani, yok, o kadar 4, olmamıştır ya.
3,5'tur o zaman.
Bayağı olmuş.
Evet, 3,5'tur. Çünkü ne zaman? Mart falan gibi tanıştık diye hatırlıyorum. Ondan sonra şey işte başladık ve araştırmaya, okumaya başladım. Sonra konuştuk, ettik falan ve o mantık oturmaya başladı. Bu sefer sevdim yani, hani gamification'ı sevdim. Çünkü hani içeride bir olayı, bir şeyi, bir aktiviteyi ya da bir iş yapmakla ilgili dürtü çok önemlidir. Hani senin bir konuda çalışmak için içeriden gelen bir dürtün varsa birisinin seni ittirmesine gerek kalmaz. Sen bir konuya ilgi duyuyorsan ve o senin hoşuna gidiyorsa, o zaman o hoşuna gittiğin konuyu kendin zaten oturup çalışmaya başlarsın. Oyunlaştırmanın, gamification'ın bence kişilerde ya da çalışanlarda yarattığı etki o. İçerideki o dürtüyü oluşturmak. Anlatabildim mi? Hani burada tabii bir de enstrüman veriyorsun aslında yöneticilerin eline. Evet, sen çalışanlarında hangi dürtüyü ortaya çıkartmaya çalışıyorsun? Hani onlar senin için ne yapmayı istesinler? Anlatabildim mi? Hani o zaten şey de var, hani persona çıkartıyorsun, işin içinde psikoloji var, davranış bilimi var, işte beyin nasıl çalışır, ben nasıl bir oyunla ya da bir oyunlaştırmayla o insanları motive ederim gibi gibi birçok bilim var yani içinde, bilgi var. Onu iyi kullandığın zaman bu sefer normalde o iş yapmak istemeyecek olan birisi, en basitinden şey düşün yani, hani biz eski şirketteyken geri bildirim gibi bir konumuz vardı. İnsanlar istiyoruz ki birbirine geri bildirim versinler ve bunu pozitif bir şekilde yapsınlar. Ama bunu yapmıyorlardı. Çünkü toplantı yaptık. Evet, sen harika şeyler anlattın. Ben sana geri bildirim vermek istemiyorum. Hiç umursamıyorum. Anlatabildim mi? Ya da belki şeyi de ilgilenmiyorum. Neden geri bildirim vereyim ki diyorum. Hani belki kıskanıyorum da içeriden. Anlatabildim mi? Hani birçok böyle altta yaşayan bir takım dürtüler var. Oyunlaştırmayla şey hedefledik. Hani o dürtüyü ben yönetebilir miyim? Normalde geri bildirim vermeyecek olan ya da o etkinliğe katılmayacak olan ya da orada o işte o projede daha aktif olmayacak olan bir insanı çok doğal, dürtüsel bir yerden harekete geçirip o işi yapar hale getirebilir miyim konusu vardı. O yüzden çok şey hoşuma gitti.
Kelime var çünkü. Silolardan çalışanları çıkartmak, kendini göstermelerini sağlamak istiyorum,
evet,
diyorsun.
Evet.
Hiç kulağımdan gitmiyor. Ya hakikaten eski çalıştığı şirkette organizasyon seviyesinde yöneticilere çok sefer anlatmak zorunda kaldın. Hani C-level diyelim. Ne demek? Yani işte genel müdür ve genel müdür yardımcısı seviyesindeki birçok farklı yöneticiye, eminim onlar da oyun sanıyordur. Hani şirkette bir bilgi yarışması sanıyordur. Hatta daha kötü motivasyon çalışması, hani Polonezköy'e götürelim, orada çocuklar Survivor yapsın, oyunlaştırdık sanıyordu eminim. Yöneticileri anlatırken nasıl bir hani deneyimin oldu ve çıkardığın, çünkü kurguda ben hatırlıyorum, tüm organizasyon seviyesinde tek oyunla satış ekiplerini, İK ekiplerini ve özellikle sahadaki teknik ekiplerini, hepsinin iş hedefleri farklı. Biri işe almakla uğraşıyor, ötekisi işte şikayet kapatmakla uğraşıyor, ötekisi satmakla uğraşıyor. Ama bunları tek bir oyunda öyle bir kurguyla metriklemiştin ki hakikaten tek bir ödül marketi var, tek bir oyun kurgusu var. Hepsi aynı yere giriyor ama başka iş hedefleriyle birbirleriyle rekabet halindeler. Hakikaten organizasyon seviyesi dediğimiz oyunlaştırmada bu. Yöneticilere bunu nasıl anlattın, nasıl zorluklar yaşadın?
Yöneticiler öncelikle gamification'ın ne olduğunu anlamıyorlar. Hani ve onlara böyle nice to have veya fantastik bir konu gibi geliyor. Bunun işe olan katkısını aktarmak için, anlatabilmek için bayağı bir hesaplama yapman gerekiyor. İşte ben ne yapacağım, nasıl bir oyunlaştırma yapacağım, o oyunlaştırma sonucunda nasıl bir geri bildirim ya da geri dönüş alacağım, atıyorum satışları ne kadar arttıracağım, işte çalışan bağlılığını ne kadar arttıracağım, insanlar atıyorum birbirlerine geri bildirim verdikleri için veya normalde yapılması gereken eğitim alma olabilir, işte bir yere katılma olabilir, dahil olma olabilir, bu türlü etkinliklere katılımını nasıl arttıracağım? O arttırdığımda şirketin genel performans göstergeleri nasıl etkilenir diye bunları ortaya koyman gerekiyor. Yani yöneticinin çünkü kafasında tek bir konu var. Hani o iş yapmak. Çünkü o işi ne kadar iyi yaparsa o kadar başarılı bir sonuç elde edecek. Sen eğer yöneticiye bir iddiayla gidiyorsan ben işte senin sürecini ve projelerini ve yaptığın işi çok daha iyileştireceğim dediğin zaman ikna etmen ve ispat etmen gerekiyor bir anlamda. Benim o yüzden ilk yaptığım şey şu oldu. Bir demo. Hani ilk bir demo yapayım. İlk gösterebilecek olduğum ve herkesin anlayabilecek olduğu bir model kurayım. Bu model üstünden çıktıları göstereyim. Onlar da o çıktıları gördükten sonra evet bu da olabilir diye ikna olsunlar. Diğer yaptığım strateji de şu oldu. Aslında şeyi bulmaya çalıştım. Benzer bilinç yapısındaki diğer partileri bulmaya çalıştım. Hani yönetici seviyesinde değil de yöneticinin karar vermesinde etkili olan diğer partileri bulmaya çalıştım. O partiler neden önemli? Evet, ben dışarıdan giden birisi olarak ya da işte A yöneticisinin altında çalışıyorum ama gidiyorum diğer yöneticilere de bunu anlatıyorum. Çünkü şirket genelinde olması gereken bir konu bu oyunlaştırma. O zaman o diğer yöneticinindeki o güveni yakalayabilmem için bu sefer yanıma şeyler bulmam lazım, yandaşlar bulmam lazım. Ve o yüzden o yandaş arama işini iyi yaptığımı düşünüyorum. Diğer kişileri buldum, onlarla oturdum, konuştum, önce onları ikna ettim, inanan insanları ve bu sefer bir şey ortaya çıktı. Hani şirketin normalde silolar iş yaparlar ki ben hani siloyu hiç sevmem, silo olarak iş yaparlar. Herkes kendi departmanında bir şeyler yapar ve kendi departmanını böyle şey savunur gibi hani kendi evini savunuyormuşçasına savunmaya kalkarlar. Ben de dedim ki bu böyle olmayacak. Hani biz bunu bu şekilde yapamayız. Biz silolardan bağımsız olarak bir model oluşturmalıyız. Ve şirketin tamamında bu etkiyi yaratacak gruplar oluşturmalıyız deyip bir şey oluşturdum. Hani yeni bir ekip oluşturdum. Ama ekip şey değil yani yönetsel bir ekip değil ya da işte organizasyon şemasında olan bir ekip değil. Tamamen gönüllülük esasında ve işte bu işe inanan insanları bulup onları toparladım. Bu sefer şeye dönüştü. Yani burada konuşuyoruz, ortak kararlar alıyoruz, birbirimizle konuşuyoruz, nasıl yapmalıyız diye beraber veriyoruz. Zaten grubun bir yöneticisi yok, herkesin söz hakkı var ve işte ortak o kararlar veriliyor.
Guild'di değil mi?
Gamification Guild, evet.
Güzel. Onlar biz çünkü onlara ödül olarak ben eğitim vermiştim sanki Taksim'de, böyle bir yemek mi yemiştik, öyle bir şeyler hatırladım.
Yemek yedik, eğitim verdin, ondan sonra işte senin düzenlediğin organizasyonlara geldik falan.
Gönüllülük çok önemli ya, şirket içinde demek ki gönüllü olarak iş yapılabiliyor. Bak çok önemli, gönüllü olarak okul boyamaya hani bağışa değil, o zaten gönüllülük esası. Ama şirket içinde bir işleri yapmaya da insanları gönüllü yapabiliyorsun yani, çok önemli bir şey.
Şöyle düşün, bir kere her insan, her çalışan kötü niyetli değilse bir şirkete iş yapmak için gelir. Hani orada bir değer üreteyim, o değerin karşılığında hem kendi mutluluğunu sağlasın. Sadece para değildir yani oradaki kriter. Evet, ben bir birey olarak benim bir şirkette çalışmamı sağlayan tek sebep para değil. O zaten onun must olanı. Onun dışında bir işe yarama hissi, ondan sonra kendini geliştirme, farklı insanlarla etkileşime içine girme ve birlikte bir şeyler yapmanın, başarmanın hazzını yaşamak gibi başka bir takım faktörler var.
Doğru.
Bizim kullandığımız dürtüler onlar da. Yani o insanlarla bir araya geldiğimizde biz bunu başardık aslında ve hakikaten bütün şirket geneline yaygınlaşmış bir şey oluşturduk. Bir ekip oluşturup hep beraber orada ilerledik, hareket ettik.
Ya tabii burada bir açık iletişimde de oyunlaştırma bu yukarı seviyede ne diyelim kültür hale gelmezse ne yazık ki başarılı olamıyor. Ki sizin yolculuğunuzda da çok önemli başarılar olduğu kadar başarısızlıklar da oldu.
Tabii ki.
Sence neden oyunlaştırma birçok şirkette böyle yarıda kalıyor ya da çıktı deniyor ama başarılı olmuyor, ölçümlemesi biraz daha yanlış oluyor. Hani rozette oyuncu sayısıyla ölçüleniyor falan ki onlar aslında bizim iş hedefimiz değil. Türkiye'de temel ne sorun görüyorsun oyunlaştırma ile ilgili?
Birincisi yanlış bilgi. Oyunlaştırmayı ben birçok insanın anladığını düşünmüyorum gerçekten. hani şey gibi algılanıyor, rozet takmak gibi algılanıyor. Hani okey sen bir şeyler yaparsan puan toplarsın, puanın 500'ünden bilmem ne olur. Ondan sonra ben işte belli bir puanı geçersen sana bu rozeti veririm falan. Hani bu değil, anlatabildim mi? Şunu düşünmek gerekiyor. Yani o başarılı oyunların içerisinde ne oluyor? Sen mesela oyunlaştırma yapmak isteyenin bir insanın en başta bence sorması gereken sorulardan biri şu. Oyun olmasına rağmen kendi içinde bir oyunlaştırması var. Sen neden PUBG oynuyorsun? Anlatabildim mi? Oradaki tek oynama sebebin
motivasyon, mekanik değil.
Şey mi yani? Hani gidip orada birilerini ateş etmek mi? Yani. Can kazanmak mı? Ya da kazandığın canın nasıl bir anlamı var? Anlatabildim mi? Hani o anlam derinliğine ve o anlamın insan psikolojisinde ve insan davranışlarına nasıl etki ettiğini çözebilen insanlar gerçekten başarılı bir şeyler yapmaya başlıyor. Hmm. Yoksa şeyden ibaret kalıyor yani işte bu yıl en çok satış yapana bilmem ne yıldızını verdim, hadi prim verdim falan gibi ondan ibaret kalıyor. Ve bu oyunlaştırma böyle anlaşıldığı için yaygınlaşılmıyor zaten. Hani temel problem anlamda bence hani.
Nasıl ya, anlaşılması ve tanım belki işte oyun tasarım tekniklerini uygulamak diyoruz. Ne yazık ki oyun mekanikleri diye anlaşılıyor. Oyun mekaniği eklersen o oyun mekaniğinin aslında tasarım tekniğini eklemiş olmuyorsun. Tasarım tekniği dediğin gibi hani rozet varsa da demek ki statü vermek istiyorsun. Puan verse takip etmek istiyorsun. Liderlik tablosuna koyacaksan rekabet yapmak istiyorsun. Hı. Ama takım olarak mı liderlik tablosuna koyacağım? Haftalık mı koyacağım? Aylık mı koyacağım? Günlük mi koyacağım? Bunları sormadan koyunca ne yazık ki o mekanikler şeye benziyor. Böyle çatal kaşık gibi oluyor. Ne yediğini bilmiyorsun, yiyorsun gibi oluyor. Birincisi bu dedin. Özellikle bir sefer yapılıp da bırakılması da bence çok önemli. O konu hani Türkiye'de çevik takımlar çok iyi gösteriyor. Agile takımları diyeyim. Firmalarda da çoğu firma agile takımları bana ulaşıyorlar. Hani böyle bir oynaşmayı bir duymak istiyoruz. Bizim hani çevik proseslerimizde, proje yönetimimizde çok ihtiyacımız var. Kullananlar var yurt dışındaki, var çok aktif bir şekilde. Bence bir temelde sanki oynaştırmayı yapacağız. Ve sonra oh kurtulacağız hani bitti gibi düşünülüyor. Sen bu anlamdaki hatayı görebiliyorsun değil mi?
Görüyorum. Yani oyunlaştırma bir kere yapıp bitirdiğim bir şey değil. Çünkü neden öyle değil? İnsan diye bir değişken var. Hani insanın değişkenliği zaten buradaki ana problem. Senin görebilmen, yönetebilmen gereken yer... yönetebilmen gereken yer insanlardaki değişimler. Anlatabildim mi? Ben psikoloji olarak aynı insan değilim. Dün aynı değil, dün farklıydım, bugün daha farklıyım, yarın daha belki farklı birisi olacağım. Sürekli değişen bir şeyim var. İsteklerim, tutkularım, arzularım ya da hedeflerim vesaire. Haliyle oyunlaştırmanın yaşayabilmesi için senin bu insandaki değişimi ve onun motivasyonundaki değişimi görebiliyor olman gerekiyor. Hani sonsuza dek hiç sıkılmadan oynayabildiğin bir oyun var mı?
Yok.
İlla ki sıkılıyorsun bir yerde. Ya da bir yerde doyuma erişiyorsun. Hani çok başarılı oldun ve bırakıyorsun.
Bakmaktan da değil. Yani tamamlıyorsun mesela.
Tamamlıyorsun. Yani artık o oyunu oynamış olmanın ya da oynamanın sana bir kattığı bir değer olmuyor. Tabii. Anlatabilirim. Çok iyi bir oyun olabilir yani. Hani...
Tabii God of War örnek verebilirim. Ben bıktım diye değil, bitirdim diye bitti yani.
Bitti. Evet. Aslında bitmeseydi devam edecektin gibi. Anlatabilir miyim? Şimdi bu nasıl böyle değişiyorsa oyunlaştırmanın temel mekaniği de değişmesi gerekiyor. Anlatabilir miyim? Sen haliyle şeyi takip etmen çok kıymetli. Yani benim çalışanlarım ne durumda? Onların nasıl bir motivasyonu var? Neler değişti? Önceden ilgi duydukları konuya neden şimdi ilgi duymuyorlar? Ve ben onların o ilgisini toplayabilecek yeni bir enstrüman nasıl koyarım diye sürekli takip ediyor olman gerekiyor. Yani ve bunu şeyde yapamazsın, böyle hani çok yukarıdan işte üstten işte bir işte C-level ya da işte şu direktörlük ya da bu müdürlük falan gibi de yapamazsın. Hmm. Bunu çok içinde yapman gerekiyor ve o çalışanlarla yan yanayken yapman gerekiyor. Çünkü o dinamikleri takip etmek çok kolay bir şey değil. Gerçekten insanları anlaman gerekiyor doğru bir oynaştırma yapmak istiyorsan. İnsanı anlamadığın yerde hiçbir kıymeti yok. Biz mesela o süreçte, yıl sürecinde çok fazla ekiple görüştük. Hani çok büyük bir şirketti benim çalıştığım firma. Birçok ekiple görüştük ve farklı dinamiklerle görüştük. Ve gördüğümüz şuydu, bir persona çıkarttık en nihayetinde. gördüğümüz şuydu. Farklı departmanların satışın farklı bir motivasyon ve etkilendiği bir konu var. Oradaki mindset daha farklı. İşte başka teknik tarafta çalışan insanların, mühendislerin mindseti daha farklı. Daha destek tarafında çalışan insanların mindseti daha farklı. İşte atıyorum İK'da ya da diğer bölümlerde çalışan insanların mindseti daha farklı. Haliyle sen bir oyunu kurarken tek bir mindsetin etrafında bir oyunlaştırma kurgulayamazsın. Bütün mindsetlere hitap edebilecek bir şeyler yapmalısın. O yazmış olduğumuz RFI'de zaten o kapsamda çıktı yani. Hani okey tamam, ben hani farklı departmanlar var, büyük departmanlar, hepsinin farklı motivasyonları var. Ben her birini motive edecek ana faktörler bulurken ve onları o oyunlaştırılmış modelin içerisinde tutarken bir taraftan onlara şey de hissettirmeliyim. Sen büyük bir yapının da bir parçasısın aynı zamanda. Yani oyun kendi sadece burada değil.
Anlatsa büyük oyun diyorsun.
Evet. Yani evet, kendi alanında küçük bir oyunun var ama büyük de bir oyunda var. Hani anlatabildim mi? O yüzden o şeyi kurguladık ve o modeli oluşturduk.
Organizasyon seviyorsun. Evet. Bunu sormuyorum ama senin çok, ben oyuncu tipini de biliyorum. Disruptor diye çıkıyor oyuncu tipin. Yani sorgulayıcı ama geliştirici. Hani mesela oyunlaştırmanın adını da disrupt etseydin. Yani oyunlaştırma adına imkanın olsaydı hangi kelimeyi kullanmak isterdin? İki kelime de olabilir.
Yani oyunlaştırma demezdim. Çünkü oyuna çok fazla kayıyor.
Daha çok zaten mesela az önce motivasyon kelimesini, insanı tanıma kelimesini kullandım.
Ben şey diyebilirdim muhtemelen. Toplumsal gelişme demek istemiyorum. Çok daha farklı bir yere gidiyor toplumsal. Kolektif gelişim gibi bir kavramı daha çok beğenebilirim.
Gelişim de şey, mastery aslında yani. Evet.
Ama bu şey kolektif olarak yapılan.
Değil, kişisel gelişim değil.
Kişisel gelişim, kolektif gelişim.
Çok sarmış bir şey.
Çünkü kişisel de
geçen
çok...
Geçen de bir kitap okudum. Sana da dur hatırlamaya çalışayım. Şey, Csikszentmihalyi'nin Akış Teorisi'ni yapan abi. Akış kitabı değil, diğer kitabı. Good Business diye okudun mu onu?
Yok.
Onun özetini şimdi çıkarmaya çalışıyorum. Çok güzel. Startuplara falan da exit yapmak için iş yapmayı, dünyayı değiştirin diyor. Hani çok kötü gidiyor diyor falan. Adamın son kitabı zaten, yakın bir kitap, 2006. Orada şey diyor, niye diyor kitap yayın evlerinde diyor hep kişisel gelişim vardı, toplumsal gelişim yok diyor. Senin dediğin gibi. Niye? Çünkü kişisel gelişim aslında insanların isteyeceği bir şeymiş gibi gözüküyor. Hı-hı. Ama toplumsal gelişim herkes öyle istemiyor. Toplumsal gelişim benden büyük bir şey diyorlar. Herkes, ben kendi gelişimimi yapayım. Çok kişisel düşünüyoruz. Kitap okurken ve gelişimle ilgili konuşurken de benciliz diyor. Yanlışlık var diyor. Yani çok hoşuma gitti. Senin dediğin şey de aslında oyunlaştırmayı vaat ettiğin şey kolektif bilinç ve kalabalığın gücü.
Kalabalığın gücü, evet. Yani şu benim bireysel kendimi ne kadar geliştirdiğim, evet, benle alakalı. Ama en nihayetinde toplumun nasıl, ne kadar geliştiği yine benle alakalı.
Doğru.
Anlatabildim mi? Bu etki tepki meselesi. Yani ben ne kadar iyi olursam olayım, toplumun genelinde bir farklı bir yaklaşım varsa bu sefer beni de etkiliyor. Haliyle kişisel olarak gelişirken toplumsal gelişmeyi de göz önünde bulundurmam ve orada onun topluma nasıl yansıdığını dikkat etmem gerekiyor. Oraya da o etkiyi yaratıyor olmam gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Oyunlaştırmanın sana son soru olarak biraz geleceğini soracağım. Teknolojik olarak da düşünebilirsin, felsefi de düşünebilirsin. Hani işte artırılmış gerçeklikle, işte artık öğretmenler gibi, işte şirketlerde çok güzel şeyler yapacak denen var. Ama teknoloji dışında da bu işin biraz önce seninle konuştuğumuz gibi oyuncu tiplerini otomatik tanıyıp sana başka bir teklifle motivasyon yapma, başkasına başka bir motivasyon yapma var. Sence oyunlaştırmayı gelecekte ne hızlandıracak?
Birincisi yapay zeka. Kesinlikle. Çünkü şu an insanların tasarladığı, işte belli zaman aralıklarında tasarladığı, anlayabildikleri kadar, algılayabildikleri kadar tasarladığı bir oyunlaştırma süreçlerini yaşıyoruz doğal olarak. Çünkü o noktaya gelmedik. Burada asıl oyunlaştırmayı çok daha öteye taşıyacak olan şey bence arka taraftaki yapay zeka. Çünkü yapay zeka dediğimiz öğrenen bir beyin. Ve background'da yani sistemlerin arka tarafında inanılmaz data birikiyor. Kişilerin her davranışı oraya yansıyor. Bu davranışları alıp o davranışlar üzerinden kişinin yeni davranışlarını ya da eğilimleri tespit edebiliyor olma ve ona yönelik bir takım oyun kurgularını oluşturabilecek yapay zeka.
Onu zorla yaptırtma. Hani belki oyunlaştırma oradan yapay zeka diye korkunç geliyor olabilir. Zorla yaptırtma değil de oyunlaştırma şeydi hani, severek, senin hoşuna gidecek tarzda yaptırtmak daha iyi.
Tabii ki yani. Ama şeyi anlaması lazım. Hani ben oradan sıkıldığımı anlaması gerekiyor. Tamam onu oynamaktan sıkıldım. Bana yeni bir şey lazım. Yeni bir enstrüman. Şu an çok hızlı tüketiyoruz yani.
Tabii.
O hızlı tüketime insan beyninin üretimi yetmiyor. Anlatabildim mi? Hani böyle bir şey. O yüzden yapay zekayı çok iyi kullanıp değişen persona yapılarını algılama ve ona göre yeni oyunlar kurgulayacak bir yapay zekaya doğru bence gidilmesi gerekiyor.
Böyle hani öngörebilen, hava durumu gibi aslında sana kilo verdirecek, kurgu veren.
Evet, mesela hedeflere göre ya da işte hani kişinin, bireyin de orada bir etkileşim olması gerekiyor. Oyunlaştırma kurgusunu bireyin kendi tercihleri arka tarafta yapay zekanın analizinden geçip değişecek. Ama birey de kendisine bir takım hedefler koyabilecek olduğu bir modele doğru gidebilir. Felsefik olarak da şu hani pandemi bence çok kıymetli oldu bu anlamda. Artık şeye alışmak noktasındayız ve zaten bunun bir zamanı gelecekti. Pandemiyle daha hızlı geldi bence. Bireysel çalışma, bireysel üretme ama bireysel olduğun halde kolektifin içerisinde yer almanın mümkün olduğu ve bunun için mesafenin önemli olmadığı bir noktaya gidiyoruz. Haliyle oyunlaştırma artık şeye yerleşmesi gerekiyor. Hani bir şirketin iş yapma stratejisinin kılcallarına yerleşmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Ben bu kadar çalışanı motive edeceğim, bu kadar çalışanı oyunun içinde tutacağım, kendi işlerini tam yapmasını sağlayacak bir mekanizma kuracağım derken şeyi düşünmesi gerekiyor şirketin. Ben bunu eğlenceli bir şekilde nasıl yapacağım? Ben bunu o insanları geliştirirken nasıl yapacağım? Ve ben o insanların motivasyonunu kaybetmesine engel olarak nasıl yapacağım? Hatta daha fazla üretken hale getirmek için nasıl yapacağım gibi bunları düşünmesi gerekiyor. Ve bence oyunlaştırma burada tam oturduğu yer burası. Hani oyunlaştırma deyince o yüzden ismini sevmiyorum. Hani oyun oynama gibi algılanıyor. Hani bunun artık değişmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Oyunlaştırma da oyun oynama değildir gerçekten.
Bana dedin kolektif gelişim. Evet. Ne koysak adını dedik. Kürşat kolektif gelişim koymak isterdim gamification adını dedi. Çok teşekkür ediyoruz Kürşat. Bu ben keyifli de sohbet için 25 dakika olmuş. Süremizi geçtik galiba.
Biraz daha konuşabiliriz.
Seninle ikincisini söz veriyoruz. İkinci seansta çekeriz. Oyunlaştırma üzerinde farklı düşünce yapılarını ve ilham veren konukları ağırladığımız Industry Oyunlaştırma Sohbetlerinde konuğumuz Kürşat'tı. Bir sonraki seansta yine görüşmek üzere.